En çok kimin tarafı?
Ruhu acılar ve pişmanlıklarla dolu olmasaydı, kırmızı saçlı kızı düşünebilirdi. Görünüşte gayet eğlenceli geçen o gün boyunca bile şiddetli bir sıkıntı yakasını hiç bırakmamıştı. Şarkıyı söylemeden önce bu sıkıntıdan nasıl kurtulacağını bilemiyordu. Belki de bu yüzden öylesine aşkla söylemişti. "Kendimi nasıl böyle küçültebildim? Nasıl her şeyi unuttum?" diye ayıpladı kendini. Ama hemen bu düşünceden vazgeçti. Aslında sızlanmak ona hiç yakışmıyordu. Birine kızmak çok daha iyi bir şeydi. "Aptal!" diye fısıldadı öfkeyle. Arabada yanında sessiz sessiz oturan Pavel Pavlovich'e yan gözle bakarak. Pavel Pavlovich inatla sessiz duruyordu. Belki de söyleyeceklerine konsantre oluyordu. Bazen sabırsızlıkla şapkasını çıkarıp mendiliyle alnını siliyordu. "Terliyor," diye düşündü Vilchaninov kinle. Pavel Pavlovich yalnızca bir kez konuşarak arabacıya bir soru sordu.
"Fırtına mı geliyor?"
"Evet ya, fırtına kopacak. Hiç kuşku yok. Bütün gün boyu topladı durdu." Gerçekten de gökyüzü kararıyordu. Uzaklarda şimşekler çakıyordu. Saat 10:30 civarında kasabaya geldiler.
"Sizinle geliyorum,"
diye uyardı Pavel Pavlovich eve yaklaşırlarken. "Anlıyorum ama kendimi pek iyi hissetmediğimi söylemeliyim.
Fazla uzun kalmayacağım."
Kapıdan girdiklerinde Pavel Pavlovich hemen Mavra'yı bulmak için uşak odasına koştu.
"Ne yapacaksınız orada?" diye sordu Vilchaninov sert sert. Pavel Pavlovich yanından geçerken. Sonra odaya girdiler.
"Yok bir şey, arabacı size içki falan içirmem."
Cevap gelmedi. Vilchaninov mumu yaktı. Pavel Pavlovich de sandalyeye oturdu. Vilchaninov kaşlarını çatmış önünde duruyordu.
"Ben de son sözümü söyleyeceğim,"
diye başladı içten gelen bastırılmış bir rahatsızlıkla. "Aramızdaki her şeyin bittiğini düşünüyorum. Hatta artık konuşacak bir şeyimiz bile kalmadı. Duyuyor musunuz?"
"Hiçbir şey."
"Şimdi hemen gitmeniz daha iyi olmaz mı?
Arkanızdan kapıyı kapatayım."
"Hesaplaşalım Alexey Ivanovich,"
dedi Pavel Pavlovich garip bir yumuşaklıkla, yüzüne bakarak.
"Hesaplaşmak mı?" diye tekrarladı Vilchaninov şaşkınlıkla. "Bu çok garip. Ne hesabı?"
"Bana söyleyeceğiniz son sözünüz bu muydu yoksa?"
"Evet. Bizim görülecek hesabımız yok.
Çok önceleri hesaplaştık,"
dedi Vilchaninov gururla.
"Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz?"
dedi Pavel Pavlovich duygu dolu bir sesle. Sonra da ellerini göğüs hizasında kenetledi. Vilchaninov cevap vermedi. Odada dolaşmaya başladı.
"Liza, Liza," diye inliyordu kalbi.
"Hem neyin hesabını görmek istiyorsunuz?"
diye sordu uzun bir sessizliğin ardından, kaşlarını çatarak. Pavel Pavlovich gözleriyle onu izliyordu. Elleri hala kenetliydi.
"Oraya bir daha gitmeyin," diye fısıldadı yalvaran bir sesle. Sonra birden sandalyesinden kalktı.
"Ne? Tek düşündüğünüz bu mu?" diye güldü Vilchaninov hınçla.
"Zaten beni bütün gün boyunca çok şaşırttınız,"
diye başladı kötü bir şekilde. Sonra yüzü birden değişti.
"Dinleyin," dedi kederli, derin ve içten duygularla. "Kendimi hiç bugünkü kadar alçalmış hissetmemiştim. Öncelikle sizinle oraya gitmekle, sonra da orada olanlarla."
Saçma ve bayağıydı. Bu işe karışarak ve her şeyi unutarak kendimi lekeledim ve küçülttüm.
"Ama bakın!"
diye bağırdı. "Siz beni savunmasız bir anında sinirli ve hastayken yakaladınız. Neyse, kendimi savunmama hiç gerek yok. Oraya tekrar gidecek değilim. Emin olun onlarla hiç ilgilenmiyorum." dedi azimle.
"Gerçekten mi? Gerçekten mi?"
diye bağırdı Pavel Pavlovich heyecanını ve rahatlamasını gizlemeyerek. Vilchaninov ona küçümsemeyle bakıp yine odada dolaşmaya devam etti.
"Mutlu olmaya kararlı görünüyorsunuz," dedi kendini tutamayarak.
"Evet,"
dedi Pavel Pavlovich alçak sesle saf saf. "O benim için soytarıdan başka bir şey değil. Hıncı da aptallığından geliyor. Ondan nefret etmemek elimde değil. Ama buna bile değmez o," diye düşündü Vilchaninov.
"Ben ebedi kocayım,"
dedi Pavel Pavlovich aşağılık bir gülümsemeyle.
"Bu ifadeyi çok önce sizden duydum Alexey Ivanovich. Bizimle oturduğunuz zamanlarda. O yıl söylediğiniz pek çok şeyi hatırlıyorum. Geçen sefer yine bana ebedi koca dediğinizde düşündüm."
Mavra bir şişe şampanya ve iki bardakla içeri girdi.
Bağışlayın Alexey Ivanoviç, onsuz yapamıyorum. Yüzsüzlük olduğunu düşünmeyin. Bana kendi düzeyinizde olmayan bir yabancı gözüyle bakın.
Evet ya, dedi Vilchanov nefretle. Ama inanın pek iyi değilim ben. Tamam tamam, bir dakika, dedi Pavel Pavlovich telaşla. Boğazım kurudu. Yalnızca bir bardak. Açgözlülükle bardağı kafasına dikip bir yudum da bitirdi ve şefkatle Vilchanov'a bakarak oturdu. Mavra dışarı çıktı. Ne iğrenç, diye mırıldandı Vilchanov. Hep o kız arkadaşları, dedi Pavel Pavlovich güvenle. Birdenbire canlanmıştı. Ne? Aa evet, siz hala oradasınız. Hep o kız arkadaşları. Öyle genç ki, hepimizin küçük yapmacıklıkları oluyor. Aslında çok hoşlar. Onun kulu kölesi olurum. Ona karşı saygı gösterilirse, toplum içine girerse, değişecek. Şu bileziği ona geri vermeliyim, diye düşündü Vilchanov suratını asarak. Eli cebindeki kutuya değmişti. Mutlu olmaya kararlı olduğumu söylediniz. Evlenmeliyim ben Alexey Ivanoviç, diye devam etti Pavel Pavlovich dokunaklı bir sesle, sır verir gibi. Yoksa halim ne olur? Kendiniz de görüyorsunuz, diyerek şişeyi gösterdi. Bu kusurlarımın yalnızca yüzde biri. Evlenmeden, yeni bir sığınak bulmadan düzelemem. Bir sığınak bulup, tekrar ayağa kalkacağım.
Bana bunları neden söylüyorsunuz? Diye sordu Vilchanov kahkahasını güç tutarak. Bu onu deli etmişti. Söylesenize, diye bağırdı. Beni oraya götürmekteki amacınız neydi? Neden beni orada istediniz?
Sınamak için, dedi Pavel Pavlovich birden bozularak. Neyi sınamak için? Etkinizi. Topu topu bir hafta oldu Alexey Ivanoviç. Kafam çok karıştı.
Pavel Pavlovich'in kafası gittikçe daha da karışıyordu.
Dün size rastlayınca düşündüm. Onu dışarıda, yani toplum içinde, yani benden başka erkeklerle hiç görmedim, dedim. Ne aptalca bir fikir. Şimdi ben de bunun farkındayım. Ne gereksiz. Çok şey beklemiştim. Bu benim berbat huyum işte.
Birden kafasını kaldırdı. Kıpkırmızıydı.
Gerçekleri mi söylüyor acaba? Vilchanov hayretten donup kalmıştı. Evet, sonra, diye sordu. Pavel Pavlovich tatlı tatlı ve kurnazca gülümsedi.
Çocukluk işte. Hep o kız arkadaşları. Bugünkü aptalca davranışımdan dolayı beni bağışlayın Alexey Ivanoviç. Bir daha asla yapmam. Gerçekten bir daha olmayacak.
Bir daha oraya gitmem, dedi Vilchanov gülerek.
Ben de kısmen bunu kastettim.
Vilchanov biraz gücendi. Dünyadaki tek erkek ben değilim, biliyorsunuz, dedi huzursuzlukla. Pavel Pavlovich yine kızardı.
Bunu duymak çok üzücü Alexey Ivanoviç. İnanın bana, Nadiezda Fedosyovna'ya çok saygım var.
Özür dilerim, bunu demek istemedim. Benim cazibemden bu kadar abartılı bir sonuç çıkarmanız ve böylesine bana güvenmeniz çok garip.
Geçmişte olanlardan dolayı böyle bir güvenim var.
Öyleyse şimdi bile bana en dürüst adam gözüyle bakıyorsunuz, dedi Vilchanov duraklayarak. Başka zaman olsa kendi sorusunun saflığından dehşete düşerdi.
Sizi hep öyle değerlendirdim, dedi Pavel Pavlovich gözlerini kaçırarak.
Tabii, böyle demek istemedim. Bu anlamda söylemedim. Demek istediğim, bütün ön yargılara rağmen,
evet, bütün ön yargılara rağmen.
Petersburg'a geldiğiniz zamanda mı? Diye sormadan duramadı Vilchanov ve merakının ne kadar inanılmaz olduğunu hissetti.
Evet, Petersburg'a geldiğimde de sizin en dürüst adam olduğunuzu düşünüyordum. Size hep saygı duydum Alexey Ivanoviç.
Pavel Pavlovich gözlerini kaldırdı, hiç sıkılma izi taşımadan düşmanına saf saf baktı. Vilchanov birden paniğe kapıldı. Özellikle kışkırtmaya kalkıştığında bir şeyler olacağından ya da belli bir çizginin geçileceğinden hiç endişelenmemişti.
Ben sizi sevdim Alexey Ivanoviç, dedi Pavel Pavlovich tane tane, sanki birden konuşmaya karar vermiş gibi. T'de kaldığınız bir yıl boyunca sizi sevdim. Siz bunu fark etmediniz.
Sesi titriyordu. Vilchanov bundan biraz korktu.
Sizinle karşılaştırılınca ben öyle önemsizdim ki size bunu fark ettirmemeye çalıştım. Belki de buna hiç gerek yoktu. 9 yıl boyunca sizi düşündüm. Çünkü hayatımda böyle bir yıl daha olmadı.
Pavel Pavlovich'in gözleri parlamaya başlamıştı.
Sizin kelimelerinizi, sözlerinizi, düşüncelerinizi ezberlemiştim. Sizi her türlü soylu duyguya tutkun, eğitimli, yüce fikirli biri olarak gördüm hep. Büyük fikirler daha çok soylu duygulardan doğar. Büyük zekalardan değil. Bunu siz söylerdiniz. Belki de unuttunuz ama ben hatırlıyorum. Bu yüzden sizi her zaman soylu duyguları olan biri olarak gördüm. Bu yüzden size inandım. Her şeye rağmen.
Çenesi titremeye başladı birden. Vilchenov korku içindeydi. Bu beklenmedik durum ne pahasına olursa olsun kısa kesilmeliydi.
''Yeter Pavel Pavlovich, lütfen!'' dedi sabırsızlanıp kızarak.
''Peki neden?'' diye bağırdı birden. ''Neden tam hasta ve sinirli olduğu bir anda, neredeyse deli gibiyken bir adama bağlanıp onu karanlıklara sürüklediniz? Hem de ortada, hayal, serap, yanlışlık, utanç ve abartı, en kötüsü, en utanç verici olanı da abartıdan başka bir şey yokken, hepsi saçmalık, ikimiz de kötü, pislik, iğrenç insanlarız.'' ''Eğer isterseniz, sizin aslında beni hiç sevmediğinizi, bütün gücünüzle benden nefret ettiğinizi, nedenini bile bilmeden yalan söylediğinizi size kanıtlarım. Siz beni gelecekteki karınızı sınamak gibi garip bir amaçla oraya götürmediniz.''
''Aman ne fikir. Dün beni gördünüz ve intikam almak istediniz. Şuna bak, o benim olacak. Elinden geleni yap bakalım. Demek için beni oraya götürdünüz. Bana meydan okudunuz.'' Belki bunun farkında bile değilsiniz. Böyle oldu. Bunları hissediyordunuz işte. Nefret etmeseniz bana böyle meydan okuyamazdınız. Demek ki benden nefret ediyorsunuz.
Bunları bağıra bağıra söylerken odada koşuşturup duruyordu. Onu en çok tedirgin eden ve inciten, kendisini Pavel Pavlovich'in düzeyine kadar indirmiş olmanın verdiği küçülmüşlük duygusuydu.
''Sizinle barışmak istedim Alexey Ivanovich,'' dedi öteki birden fısıltıyla.
Yine çenesi titremeye başladı. Vilchenov hayatında hiç bu kadar hakarete uğramadığını hissedip öfkeden köpürüyordu.
''Yine söylüyorum!'' diye bağırdı. ''Hasta ve sinirli bir adama yükleniyorsunuz. Hastalığından yararlanıp ağzından inanılmaz şeyler almaya çalışıyorsunuz. Biz başka başka dünyaların insanlarıyız. Bunu anlayın ve...''
''Aramızda bir mezar var,'' dedi öfkeli bir fısıltıyla. Birden ne yaptığını fark etti.
''Siz nereden bileceksiniz?''
Pavel Pavlovich'in yüzü birden sarardı ve çarpıldı.
''Siz şuramdaki küçücük mezarın ne demek olduğunu nereden bileceksiniz?''
diye bağırdı, yumruğunu kalbine bastırıp garip bir hareketle Vilchenov'a doğru giderek.
''Buradaki küçücük mezarı biliyorum. Birimiz bir tarafında... Birimiz öbür tarafındayız. Ama benim tarafım sizinkinden çok daha ağırdı. Çok!''
diye fısıldadı sayıklar gibi. Hala yumruğuyla kalbine vuruyordu.
''Çok! Çok! Çok!''
Birden kapının şiddetle çalınması ikisini de kendilerine getirdi. Biri zili öyle şiddetli çalıyordu ki sanki tek çekişte koparmaya yemin etmiş gibiydi. ''Beni görmeye gelen insanlar kapıyı böyle çalmazlar,'' dedi Vilchenov hayretle.
''Herhalde bana gelmediler,'' diye fısıldadı Pavel Pavlovich ürkekçe.
Yine kendine gelmiş eski Pavel Pavlovich olmuştu. Vilchenov suratını asıp kapıyı açmaya gitti.
''Yanılmıyorsam Bay Vilchenov,''
kelimeleri duyuldu. Genç, kendine güvenli bir sesten. ''Evet, ne vardı?''
''Güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre,'' dedi ses, ''Trusovski sizin yanınızdaymış şu anda. Onu hemen görmeliyim.''
O anda bu kendine güvenen genç beyefendiye şöyle bir tekme atıp merdivenlerden yuvarlamak Vilchenov'a büyük bir zevk verirdi. Ama bir an düşünüp kenara çekildi ve adamı içeri aldı.
''Bay Trusovski burada. Girin.''